Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, Euro 2020 var tabii birazcık gündemde. Bir de Şenol Güneş'in basın toplantısı dedin, onu konuşuruz futbolda. Önce istersen bu Euro 2000'den bahsedeyim, çünkü bitmek üzere galiba zaten, değil mi?
Öyle. Şu ya, bir 5 dakika Şenol Güneş'le görelim, buradan Euro 2020'ye bağlayacağım zaten.
Tamam.
Uzun bir basın toplantısı yapmıştım ben. Tamamını izlemedim ama böyle özet yayınlamış sayfalar, yani onları okudum. 2 saate yani zamanım olmadı gerçekten o kadar. Zaten 2 saat ne konuşulabilir, o da ilginç. Ama anladığım kadarıyla, okuduklarımdan gördüğüm kadarıyla, Şenol Güneş hani bizzat hesap vermesi gereken basın toplantısında sanki olayın dışındaymış gibi bir takım sebepler sıralamış. Sonra da sanıyorum sorular var. Sorularda kendi hesap sormaya kalkmış. Tam tipik bir Türkiye örneği yani.
Yani Şenol Güneş milli takımlar direktörü değil mi?
Teknik direktörü, evet. Amil takım. Teknik direktörü Türkiye Euro 2020'de 24 takım arasında sonuncu oldu. 24 takımın en kötüsüydü ve belki varlık gösteremeyen tek takımdı.
Bir Avrupa Şampiyonası'nda galiba, değil mi toplamda?
İşte bir gol atıp 8 gol yedi Türkiye. 0 puanla sonuncu oldu. Hani diğer puan alamayan tek takım Makedonya, onların da ilk defa katıldığı turnuva. Onlar bile daha bir varlık gösterdiler açıkçası. Yani birilerinin hesap vermesi lazım. Benim mesela büyük bir beklentim yoktu ama alınan puan dışında oynanan oyunun zayıflığı, oyuncuların tavrı ve isteksizliği çarpıcıydı, göze çarpıcıydı gerçekten. Yani birisinin hesap vermesi lazım.
Bence kıraç vermeli.
Değil mi? Yaptığın şarkıdan dolayı evet, oyuncuların morali bozuldu falan. Yani dış faktörler sayılabilir ama işte bir spor takımı olduğu zaman ilk hesap verecek kişi elbette o takımın antrenörü. Yani burada da milli takım tektörü olması lazım. Zaten gecikti. İşte şampiyonun sonuna doğru herhalde böyle bir toplantı ayarlanmış. Evet, böyle bir toplantının olması doğru ama burada Şenol Güneş'in açıklama yapması gerekmiyor. Oraya katılanların soru sorması, onların da yanıt vermesi lazım. Yani çatır çatır sorular hem de. Yani maaşından taktiğine, analizine, oyuncuların tutumuna kadar. Halbuki bahaneler sıralamış. Bazı oyuncuları orada kamuoyu önüne atmış. İşte bu böyleydi, yetersizdi, bir tanesi sakattı falan diye. Saçma sapan şeyler. Tam Türk usulü yani. Olacak iş değil. Ben mesela genel kanaatim şudur. Hani başarısız bir turnuva ama Şenol Güneş geçen 2 yılda bir yere taşıdı takımı. Çünkü böyle bir moralsizlik vardı yani. Takımın üzerinde böyle havası kaybolmuştu. Havayı tekrar oluşturmayı başardı. Bu şampiyon öncesine kadar. O yüzden devam etsin. Dünya Kupası elemelerinde de iyi bir başlangıç var. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik. Yani Eylül'den itibaren devam etsin. Onu görelim. Dünya Kupası'na da o götürsün diye düşünüyordum. Ama en işte böyle bir kötü başarısızlık olunca çok kötü bir sınav verdi yani şu Euro 2000 öncesinden düne kadar berbat bir sınav gerçekten. Kötü bir liderlik. Yani şimdi bundan sonra ben oyuncuların önemli bir kısmının da kendisine itimat edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Zaten belli ki bir taktik yetersizlik var. Yani bu işin önemli kısımlarından biri bu Euro 2020'de rakipleri ve kendi takımınızı analiz var. Hiçbiri yok. Bu eksikliklerden bahsedilmiyor. İşte bahanelersiz oluyor. Şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Gerçekten olmayacak bir şey. Yani şunu, bunu sadece Türkiye için değil, tüm dünya için söylüyorum. Sporun içindekiler unutmamalı. Hani çok vitrinde olan bir alan, başarısızlık olduğunda en feci şekilde eleştirilmeyi kabul etmeleri lazım. Yani yapacak bir şey yok. Bu sporun doğası gerçekten. Şimdi dünyadaki en önemli, en popüler olgulardan biri futbol. Spor ve futbol. Yani diğer her şeyin önüne geçmiş durumda. Müzik falan vesaire. Yani bunu sosyal medyadaki takipçi paylaşım sayılarından falan görebilirsiniz. O yüzden bunu kabul etmek zorundalar yani. İşte ben kabul edemiyorum, şöyle şeyler var falan. Hayır, edeceksin. Mecbursun. Çatır çatır eleştiriyi de, çok sert eleştiriyi de kabul etmek zorunda. Futbolcular da, teknik direktör de. Şey yapamıyorsan da oturmayacaksın o koltukta. Buna katlanamıyorsan da. 35 yıllık teknik adam.
Evet, oldukça da yüksek maaşlar alıyorlar değil mi? Ücretler.
Şöyle milli takım, şu fark ilginç. Milli takım ve kulüpler arasında büyük bir uçurum var aslında. Yani dünyanın önde gelen antrenörlerinin futbol kulüplerinde aldığı maaşlar milli takımların kat be kat üzerinde. Yani 7-8 kata varan farklar var kulüple yine. 15-20 milyon eurolar söz konusu orada kulüplerde. Milli takımlarda benim gördüğüm herhalde işte 2,5 milyon eurolar var. En önde gelen milli takımlarda yani Almanya, İtalya, herhalde İngiltere öyledir. Çok büyük paralar yok. Ha, bize göre büyük, sıradan insanlara göre büyük tabii. Onlarla kıyaslandığında herhalde o işe yakın bir para kazanıyor Şenol Güneş. Tamam, normal çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelirleri de yüksek. Biraz onunla kıyaslamak lazım. Yani en yüksek altıncı gelire sahip Futbol Federasyonu Avrupa'da. Türkiye Futbol Federasyonu. Yani en yükseği almaması lazım tabii ki. Ama işte hani oraya yakın bir şey olabilir. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü. Geçen sene derken 10 yıl olmuş herhalde. Gosedink vardı, 5 milyon euro alıyordu mesela. Türk Milli Takımı'nın başında. Ya onlar olmaz, o rakamlar olmaz tabii. Ama ya başarısız olduğunuzda maaşınızda konuşulacak. Buna hazır olmanız lazım. Neyse, çok uzatmıyorum Şenol Güneş meselesini.
Evet.
Euro'ya geçiyorum. Biraz artık final öncesine geldik. İtalya İngiltere gibi bir büyük maç oynanacak pazar günü. Yani bir takım sürprizler, erken turlarda elenenler oldu ama finale iki büyük ekol yükseldi. Yani şöyle İngiltere'ye bir parça değinmek isterim. Aslında ekol özelliğini belki futbolda milli takım düzeyinde kaybetmiş bir ülkeydi İngiltere. 1966'dan beri zaten ilk finali bir büyük turnuvada. Yani 66 Dünya Kupası'ndan beri hiç final oynayamadılar. Ne Dünya Kupası'nda ne Euro'da. Arada herhalde 12-13 ülke, Avrupa ülkesi, Dünya Kupası ya da Euro'larda final oynadı. Şampiyon oldu. Yani sadece Almanya, İtalya değil, işte İspanya, Hollanda, Fransa gibi, hatta Yunanistan, Danimarka, Portekiz, Belçika gibi ülkeler de var bunların arasında. İngiltere öyle bir başarısız bir çizgideydi ama hani sporda hatta biraz bir dönem bir böyle atalet içine girdiklerini söylemek lazım. Yani İngilizlerin hatta olimpik kategori düşünürsek Büyük Britanya olarak yarışıyorlar orada olimpiyatlarda. Başarısızdı yani ülke. Bunu söylemek lazım. Mesela 96 olimpiyatlarında sadece bir altın madalya kazandı Büyük Britanya. Yani 4 ülkenin bir yarıda yarıştığı olimpiyatlardan bahsediyorum. Sadece İngiltere'den değil. Bir şekilde yeni bir sistem oluşturup yukarılara çıkmayı başardılar. Yani 20 yılda ikinciliğe yükselmişler. Herhalde geçen Rio olimpiyatında ikinci oldular madalya sıralamasında. Kaç madalya, altın madalyalar herhalde 30'a yakın altın madalya aldılar. Yani birden buraya çıkış müthiş. Futbolda da çok iyi geçmedi mesela 92-2010 arası. Bunu söylemek lazım. Katlamadıkları turnuvalar var. Hani bırakın şampiyonluğu. İngiltere mesela 94 Dünya Kupası'na katılamamıştı. Euro 2008 elemelerini geçemedi. Katıldığı turnuvalarda grupta elendiği seneler var. 2000 gibi. Pek başarılı değiller açıkçası. Hani bir yarı final var herhalde onun önünde. Ama işte orada da kurdukları bir sistem var. Ve şimdi yetiştirdikleri oyuncularla ki bu şampiyonun en genç ikinci takımı İngiltere, Türkiye'den sonra. Çok sağlam bir fizik yapı. Sakin liderlik yapan bir teknik direktörle finaldeler açıkçası. Zaten büyükte bir şey var yani. Sadece statta değil, sokaklarda arabalarla ya yarı finalden sonra kutlama yapmaya çıkacak kadar onları sevindiren bir olay bu yani. Bunu söylemem lazım. Şimdilik finalden sonrasını düşünemiyorum. Galiba Başbakan Boris Johnson pazartesi gününü tatil etmeye hazırlanıyor. Böyle bir plan var. Ekstra tatil verecekler. Eğer hani onun o gece mi karar verecekler bilmiyorum. Son dakikada olması herhalde ama çok da tahmin edebileceğiniz gibi herhalde sevinçle değil. Maç öncesi ve sonrasında herhalde çokça da içilecektir. İçki içilecektir. Ertesi gün sağlam bir iş günü olmayabilir zaten. Bu maç çevresinde gelişecek pub ve ne bileyim sokak kutlamalarıyla. Ama tabii şampiyonluk garanti değil. İtalya'da bence bu turnuvanın şu ana kadar en iyi takımı. Geçen cumartesi statta da bir kere daha izledim. İki kere izleme fırsatı buldum İtalya'yı. Yani turnuva başından beri en istikrarlı olan, çizgisini çok bozmayan takım. Finalde biraz favori çıkıyor açıkçası. Yani İngiltere'nin ev sahibi avantajı var tabii ve 60 bin seyirci önünde oynayacaklar. Ne kadar İngiliz, ne kadar İtalyan destekçisi olacak kestiremiyorum. Yani yurt dışından seyirci gelemiyor ama özellikle Londra'da her ülkenin vatandaşı seyircisi var. Çok sayıda İtalyan'da maça gitmek isteyecektir. Yani bilet paylaşımı nasıl olacak kestiremedim. Yani son dakikada el değiştiren biletler, hatta final için de küçük bir satış oldu galiba son bir haftada. Yani ağırlık İngilizlerde olacaktır diye düşünüyorum. Bir de hani böyle bir başarıyı özlediler tabii uzun bir süredir. Ancak bu stat'taki kalabalıklardan değil mi, bir endişemiz de var. Yani herkesin var bir endişesi.
Evet, yani çok ciddi bazı açıklamalar geldi, raporlar verildi ki bu yarı finalin ilk maçı oynanmışken ama sonuçları yansımamışken bile 2500 kişinin bu çeşitli taraftar seyahatlerinden vesaire COVID-19'a yakalanmış olduğu gibi bir uyarı verdi. Hatta biz bu kadarını hesaplamamıştık diye de bahanelerle cevap verildi federasyon yöneticiler tarafından, yani kupayı düzenleyenler tarafından. Ama şimdi bu 2500 enfekte olan sayısı çok artabilir. Her iki yarı final maçında ne kadar seyirci bir arada geldi tam bilmiyorum ben, ama bir de Wembley'deki diğer final maçında, bu pazar olacak olan maçta da 60 bin galiba değil mi seyirci alınıyor. Onların maskesiz falan olarak temasının sonucu birkaç gün, hatta hafta sonrasında belli olacak. Ciddi bir yükselmeye pike yol açabilir COVID-19 bulaşısı açısından.
Bu aslında sadece İngiltere için değil, kıta çapında düzenlendiği için bir sürü ülkede herhalde düşünülmesi gereken bir sorun. Evet. Mesela St. Petersburg'a giden Finlandiyalılar geri dönmüşler. Rusya'da rakamlar yüksek. Finlandiya'da bir sıçramaya yol açmış herhalde.
Evet.
Ki yani giden taraftar sayısı da öyle herhalde. 30-40 bin değildi St. Petersburg'a Rusya'ya giden, Finlandiya'dan daha azdı. Ona rağmen bir sıçrama var. Grup maçlarında İngiltere İskoç oynamıştı. Aslında yani aynı krallığın sınırlarındalar ama İskoçya'da mesela farklı bir, en başından beri farklı karantina uygulamaları var. Onun kendi yerel hükümeti diyeyim. Bir takım farklı uygulamalar yapıyor ama İngiltere maçı için İskoçya'dan sanıyorum 25 ila 30 bin İskoç Londra'ya geldi. Dönüşte İskoçya'daki vaka sayıları da patlamış. Mesela bu bahsettiğim herhalde 3 hafta oldu o maç önen olan aşağı yukarı. 3 hafta önceki maçtan bahsediyorum. Yani Budapeşte de, Bükreş'te, Kopenhag'da epey dolu tribünler vardı. Oraya gidenlerle ilgili şey bilmiyorum, mesela Budapeşte de kimi gördük? Fransız seyircileri gördük. Fransa etkisiyle ilgili mesela bir şey görmedim ben. Henüz başka kim vardı? Portekizli de belki olabilir. Yine Budapeşte de. Yani Portekiz ve Fransa etkilerini bilmiyorum. Almanya'ya doğru dolu tribünler vardı. Hani bayağı tabii bu 11 ülkede olması sebebiyle bayağı Avrupa içi seyahat oldu her ülkede olmasa da. Mesela İngiltere 10 günlük karantina uyguluyor ama uygulamayanlar var. Yani belki de etkileri işte bu turnuva bittikten birkaç hafta sonra daha fazla gözükecek.
Evet, aynen. Yani ben de o habere baktım. Şimdi Deutsche Welle'nin bir haberiydi. Futbol şampiyonası daha şimdiden, birkaç gün önceki bir haber bu. Daha şimdiden 2500 yeni vakaya neden oldu diyor. Ki işte demin de söylediğimiz gibi bu sayıya en büyük seyircili 3 maç, yani 2 yarı final ve 1 final dahil değil. Yani bu iki katına çıkabilir. Hatta ciddi eleştiriler de gelmiş. Almanya İçişleri Bakanı tamamen sorumsuz, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin, UEFA'nın tutumunu sorumsuz nitelemişti. Alman şansölyesi Angela Merkel de Wembley'deki final, yarı final ve final maçlarına yaklaşık 60 bin taraftarın alınacak olmasına endişe verici ve şüpheli diye bir niteleme yapmıştı. Sosyal mesafenin ve maskenin kullanılmaması eleştiriliyor. Ve yani en çok vakanın da senin biraz önce söylediğin gibi İskoçya'da görülmesi de önemli. Ve ECDC diye bir kuruluş, işte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi açıklamayı yapıyor. Ve onun direktörü Lefebvre de on binlerce seyircili maçların planlaması yapılırken Delta varyantı o kadar görünür değildi diye bir bahane uydurmuş bence. Elbette alınan karar ne ölçüde bir risk almaya hazır olunduğuyla ilgili politik bir karardı demiş. Ve ECDC, işte bu kuruluş, her gün iki uzmanı aracılığıyla enfeksiyon durumunu inceliyormuş Euro 2020 ile bağlantılı. Ve turnuva başlangıcından bir hafta önce başlatılan gözlem pazar günkü finalin oynanmasından bir hafta sonra sona erecekmiş. Daha haftalar sonra öğrenebileceğiz bunun ne kadar yeni vakaya sebep olduğunu filan. Ama endişe verici olmaya devam ediyor. Ben de bunu ekleyeyim dedim.
Yani ben ilk yarı final maçına gittim. Tabii biz maskeliydik. Epide maskeli oturan vardı ama o gün maskesiz kişilere rastladım ama televizyondan izlediğim tabii İngiltere-Danimarka maçı. Sanki maskeli seyirci yoktu.
İşte onu kastediyorum ben de.
Ve zaten tıkış tıkış. Yani Wembley Stadı'nın kapasitesi 90 bin kişilik. Hani 30 bin kişi eksik alınıyor ama o kare arkası bölümler sosyal mesafede iç içe herkes zaten. Yani üst katlarda falan daha boşluklar var mesela. Yani bu Wembley 3 kat çünkü. Ama yani birinci kat ve geniş bir bölüm olan kale arkası tarafta İç içe herkes kucak kucağı, yani orada hiçbir aralık yok taraftarların. Bir de İngilizler zaten hani coşmuş durumdalar, işte gol, galibiyet falan derken o herkes iyice iç içe geçiyor. Yani hani sosyal mesafenin de üzerinde bir kutlama bölümü var. Yani nasıl bir etkisi olacak kestiremiyorum. Ki sadece maça, tabii sadece Londra'dan gelenler yok, hani seyirci şeyleri var, hikayeleri var yani. Hani bir sürü kişi Londra dışından da bilet bulup gelenler var. Yani bütün ülkeye tekrar bir yayılması da söz konusu olabilir ki İngiltere'de aşılamanın da
evet,
epey yüksek olduğunu yani biliyoruz aslında.
Evet, yani ona rağmen yani bir de parçacık etkisi, havada uçuşan zerrelerin etkisinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı son zamanki araştırmalarda. Bu da tabii büyük tezahüratta müthiş fark edecek bir şey olarak endişe verici olmaya devam ediyor ama bakalım.
Yani şey de bitmedi. Maç bitiyor, hiç bitmiyor. Çünkü bir de stat sonu yarım saat daha kalıp oyuncularla kutlama yapıyorlar.
Evet.
Şarkılar söyleniyor falan yani. Şimdi hele İngiltere kazanırsa final maçında da olacak. Yani benim tahminim bilet olmayıp stat civarına giden binlerce kişi de vardır. Yani hani ben, bu tabii artık kağıt bile satılmıyor. Öyle hani bilet bulurum amacıyla değil yani. Arkadaşlarına eşlik etmek için, kutlama için o bölgeye gidenler de vardır ayrıca. Yani stat civarında belki 60 bin kişi değil 80 bin kişi olacak mesela,
evet,
final günü. Bir de üzerine şeyi katalım, işte dediğim gibi maç aslında tabii ki açık kanaldan yayınlanıyor. Bütün maçlar açık kanallardan yayınlanıyor İngiltere'de. BBC ya da ITV'den yayınlanıyor. Yani elbizizde televizyonda izleyebilirsiniz ama hani birlikte izleme kültürüyle de patlar orası burası. Tıkım tıkış. Yani yer yok mesela kaplarda. Zaten yazıyorlar kapılarına. Hani şeyden sokmuş. Müşteri alamıyoruz işte. Maç 8'de mi ya? 7.30'da doluyor kaplar. Pazarda aynısı olacaktır. Yani yerinde izleyenlerin yanı sıra.
Evet, kıyamet dellallığı yapmak istemiyorum ama gerçekten kaygı verici bir tarihe geçecek bir hata olarak nitelendirilebilecek bir sonuç görülebilir yani.
Yani işte hani bazı ülkelerin uyguladığı siyaset yasaklarına rağmen işte bir seyirci dolaşımı oldu Avrupa'da. Üstüne bir de bu son, yani işte bu, belki bu yarı final 60 bine çıkmamalıydı gerçekten. Yani yarı, hiç olmazsa yarı kapasite 45 binde kalmalıydı orada ki belli bir kısıtlama uygulanabilsin daha fazla.
Evet.
Bu olmaya bakın, Tokyo 2000'e olimpiyatlar tamamen seyircisiz hale geldi. Dün alınan bir kararla.
Ya da olağanüstü, olağanüstü hal ilan edildi.
Yani çünkü
ilan edildi yani.
Yabancı seyirci kabul etmeyecekti elbette Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, ama yerel seyirci olacaktı. Duruma göre %50, duruma göre en fazla 10 bin olmak üzere %50 kapasiteyle tüm müsabakalara seyirci alınacaktı. Şimdi tamamen seyircisiz olacak. Ki yani endişe duydukları vaka sayısı aslında İngiltere'dekinin altında gördüğüm kadarıyla. Japonya'daki, ona rağmen işte önlemlerini aldılar. Daha da olimpiyata 2 hafta var. Tam 2 hafta var. Sonrasına kadar, yani olimpiyatlarının sonrasına kadar bu olağanüstü hal devam edecek. Tam seyircisi yaşayacak sporcular. Yani şeyden endişe duymaya başladım. Olimpiyatlara 5 gün kala da yapmıyoruz biz bunu. Yapmıyoruz demesinler.
Peki, sürenin de bitimine geldik. Gelecek hafta bayram vesilesiyle tatilde Açık Gazete. O yüzden program yapamıyoruz. Sonuçları bir sonra bakabiliriz.
Evet, biraz da olimpiyatı konuşuyor olacağız tabii. Sonraki haftalarda olimpiyatın arifesine geleceğiz. O zaman konuşuruz olimpiyatları. Ben yani şöyle dediğim gibi İtalya favori gözüküyor final içinde, ama İngiltere artık bu bir havayı yakaladı. Bir şekilde İngiltere'nin böyle uzatma falan da olsa kazanacağını düşünüyorum sanki. Bu maç böyle yani 2-1 falan gibi, yani şey bir skorla, yakın bir skorla.
Favorin İngiltere yani.
Evet, İtalya'yı çok beğeniyorum açıkçası, buranın takımı, ama dediğim gibi İngiltere öyle bir hava yakaladı, o seyirci, motivasyon. Şu ana kadar onlar da derli toplu oynadılar. Az farklı da olsa kazanacağını düşünüyorum İngiltere.
Tamam, diyeceğiz. Peki, çok evet. Teşekkür ederiz.
Evet, iki hafta sonra görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek.
Alp Ulagay'la Spor.